Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Tir 1401, Hicri Kameri 9 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimli 9 Temmuz 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bugün Türkiye ile birlikte bazı Müslüman ülkelerde Kurban Bayramı kutlanıyor. Bu vesileyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere Müslüman ümmetini kutluyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eşel ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İbrahim'i Hac, Hac ibadetinde vahdet, Haft Evrang ve Neden Ölümden Korkuyoruz adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi emperyalist batının her geçen gün gittikçe zayıfladığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, tekfir ve tefrika İslam dünyasının düşmanın iki fitne aracıdır dedi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Aras Nehri üzerinde iki ortak baraj ve enerji santrali inşasına ilişkin anlaşmaya varıldı. İran ve Rusya iktisadi borsalarda milli para birimlerini kullanacak. Erdoğan ve Mahmut Abbas arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İsveç Başbakanı sol parti milletvekillerinin sözde PKK bayrağı ile poz vermesini kınadı. Rusya, Suriye ulusal egemenlik hakkını ihlal eden bildiriyi veto etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün hacılara hitaben yayınladığı mesajda müstekbir batının bizim hassas bölgede ve son zamanlarda tüm dünyada her geçen gün daha da zayıfladığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi bilgilendirme sitesinin belirttiğine göre Ayetullah Hamine'yi bu yıl hac münasebetiyle yayınladığı mesajda günümüzde liberalizm ve komünizmin batı uygarlığının en önemli armağanları olarak artık 100 yıl ve 50 yıl önceki çekiciliğe sahip olmadığını, batının para eksenli demokrasi haysiyetinin ise ciddi soru işaretleriyle karşı karşı olduğunu, batı düşünürlerinde pratikte şaşkınlığa düştüklerini itiraf ettiklerini belirtti. Ayetullah Hamene'yi Amerika ve onun cinayetkar ortağı yani Gasip İsrail'in bölgedeki perişanlık ve başarısızlığını Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan'da açıkça görüldüğünü söyledi. Ayetullah Hamenei vahdet ve maneviyatın haccın iki esas temeli olduğunu ve tüm ümmetinin, İslam ümmetinin izzet ve saadetinin iki faktörü olduğunu işaretli, İslam dünyasının coşkulu ve motive olan gençlerle dolu olduğunu, geleceği inşa etmek için en büyük yatırımın günümüzde İslam dünyasında ve özellikle bölge ülkelerinde dalgalanan özgüven olduğunu belirterek, hepimizin bu sermayeyi korumak ve artırmakla görevli olduğumuzun altını önemli çizdi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Kürdistan eyaletinin Sünni ve Şii alimleri ve din adamlarının bir araya geldiği toplantıda, İslam dünyasında fitne için tekfir ve tefrikayı düşmanın iki aracı olarak gösterdi. Reisi toplantıda İslam dünyasının bir noktada İngilizler, Amerikalılar ve Siyonistler tarafından oluşan bir girdaba kapıldığını belirterek şöyle dedi. İslam İnkılabı rehberinin bu konuda hızlı bir şekilde uyarmasına rağmen İslam dünyasının tehdit altında kalması uzun sürmüş, İslam aleminde bölünme yaratma yönelik bu komplonun perde arkasını öğrenmesi zaman almıştır. İran Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı rehberinin hac mesajına da dikkat çekerek bu mesaj birlik, maneviyat ve İslam dünyasının büyük kapasitelerine ve küresel soltacı sistemin komplolarına karşı İslam alemine uyanık olunması gerektiğine dair bir mesajdır, dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamre'yi Beytullah'ın haram hacılarına hitaben yayınladığı mesajda birlik ve maneviyatı haccın iki temel unsuru ve İslam ümmetinin haysiyet ve mutluluğunun iki unsuru olarak nitelemişti.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya gönderdiği mesajda Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin insanlık dışı bir saldırıda ölümü nedeniyle Japon hükümetine ve halkına taziyelerini belirtti. Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe dün ülkenin batısındaki Nara kentinde bir konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, ardından kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Reisi eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ölümü nedeniyle taziyelerini dile getirdi ve Abe'nin Japon halkı için büyük bir siyasetçi olduğu gibi uluslararası bir şahsiyet olarak İran ve Japonya arasında tarihi ilişkilerin gelişmesinde önemli rolünün olduğunu bildirdi. Reisi Japonya hükümetine ve halkına derin üzüntüleri ve taziyelerini ileterek ruhunun huzur içinde olmasını temenni etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da eski Japonya Başbakanı'nın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Emir Abdullahyan attığı tweette eski Japonya Başbakanı Abe'nin suikastını kınıyor ve hayatını kaybetme sebebiyle Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. İran ve Japonya halkı arasında ilişkilerin gelişmesi dahil olmak üzere kendisinin seçkin bir siyasetçi olarak değerli katkılarını asla unutmayacağız ifadesini kullandı.
İran hükümet sözcüsü Aras Nehri üzerinde iki baraj ve ortak bir enerji santrali inşası konusunda Tahran ve Bakü arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Muhabirimizin verdiği habere göre İran hükümet sözcüsü Ali Bahadır Cehrami attığı bir tweette şunları yazdı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti su kaynaklarını yönetme çerçevesinde Aras Nehri üzerinde iki ortak baraj ve santral inşasını hızlandırmak amacıyla 280 megawatt kapasiteleri elektrik santralı ve finansal kaynağını sağlamayı içeren bir anlaşmaya varmıştır. Bahadır Cehrami bu anlaşmanın İran'ın bölgedeki enerji yönetimindeki rolünde yeni bir sayfa açacağını belirtti. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler iki ülke cumhurbaşkanlarının 28 Kasım 2021'de Aşgabat'ta gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Zirvesi çerçevesinde görüşmesinin ardından yeni bir ivme kazandı. Komşuluk, dini ve tarihi ortaklıklar, demografik homojenlik ve ortak ekonomik ve güvenlik çıkarları gibi jeopolitik gerçekler ve bağlayıcı faktörler, iki ulusun çıkarları doğrultusunda bölgede güvenlik ve istikrar, ikili ve bölgesel ilişkilerde iki komşu ülke olan İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uyumlu ve yakın işbirliği ve koordinasyon içinde olmasını gerektirmektedir.
İran Merkez Bankası Başkanı Tahran ve Moskova arasında ikili ekonomik alışverişlerde dolar ve euro yerine milli lira para birimlerinin kullanmasına ilişkin anlaşmayı varıldığına duyurdu. Moskova'ya giden İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maxim Rishtenikov ve Başbakanın Uluslararası İşler Yardımcısı Alexey Orshuk ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, neyse ki Rusya ile çeşitli bankacılık, finans ve ekonomi alanlarında yakın gelecekte hayata geçirilecek iyi bir anlaşmaya varıldı ve iki ülke iş insanları bunun sonuçlarını hissedecek dedi. İran ve Rusya arasında iki ülke arasındaki ekonomik alışverişlerde ulusal para birimlerinin kullanılmasına ilişkin anlaşmaya da değinen Salih Abadi, ulusal para birimlerinin kullanılması konusunun üst düzey Rus ekonomi yetkilileriyle yapılan önemli istişare eksenlerinden biri olduğunu ve yakında bu anlaşmaya varılacağını ve iş insanlarının bu anlaşmanın yürürlüğünü görecekleri ümidini dile getirdi. İran Merkez Bankası Başkanı ayrıca SWIFT yerine yerel iletişimlerin kullanımından bahsederek, şimdi İran SWIFT'in yerini almak için yerel bankalar arası mesaj yazma sistemlerini kullanıyor ve Rusya'nın da kendi yerel iletişimleri var. Bu da iki ülke arasında bankacılık işbirliği için bir temel teşkil edebilir dedi.
İran Devrim Muhafızlarına bağlı Seydüşşehida Hamza Üssü'nün halkla ilişkileri, İran'ın kuzeybatısında bir terör timinin imha edildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Seydüşşehida Hamza Karargahı halkla ilişkilerden yapılan açıklamada, İran içinde silahlı terör girişiminde bulunmak isteyen bir terör timinin İran'ın kuzeybatı sınırından sızmak istediği ama Selmas kentinde yerleşik devrim muhafızları kara kuvvetlerine bağlı Seydüşşehida Hamza karargahı güçlerinde pusuya düşürdüğünü dikkat çekildi. Açıklamada bu başarılı operasyonda terörist ekibin tamamen imha edildiğini ve çok sayıda ekipman ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. İran'da İslam devriminin zaferinden sonra Amerika, Siyonist rejim ve onların bölgesel müttefikleri tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkmak için çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Son yıllarda Amerika'nın İran'a yönelik maksimum yaptırımlarının yenilgiye uğramasıyla birlikte İran'a karşı azami güvenlik baskısı oluşturuldu. Bu hareketlerde terör rejimi İsrail, Amerika ve İngiltere arasında yoğun bir işbirliği bulunuyor.
İran milli voleybol takımı Dünya Ligi'nde Slovenya ile çıktığı sahadan güzel oyunla galibiyetle ayrıldı. İran milli voleybol takımı dün akşam Slovenya ile karşı karşıya geldi ve İran'ın son 8 takıma yükselmek için sadece bir zafere ihtiyacı var. Perşembe günü Slovenya Sırbistan'ı arka arkaya 3 sette mağlup etmiş, 5 galibiyet ve 15 puanla 8. sırada yer almıştı. İran milli takımı ise İtalya'ya mağlup olduktan sonra 5 galibiyet ve 14 puanla 9. sırada yer almıştı. İran milli takımı dün Slovenya takımına karşı kesin bir galibiyet elde etti ve setlerde 3-0 kazandı. Şu anda İran milli voleybol takımı 6 galibiyet ve 17 puanla 8. sırada bulunuyor ve bugünkü maçında Sırbistan'ı yenerse son 8 takıma yükselmiş olacak.
Siyonist İsrail rejimi askerleri dün gece Ürdün Nehri'nin batı şeriadaki çeşitli bölgelere saldırılar düzenledi ve onlarca Filistinli yaraladı. Merhaba Ajansı'nın haberine göre Siyonist rejim güçleri Ürdün Nehri'nin batı şeriadaki Nablus'un doğusunda Beyt Decan köyüne ve Nablus'un güneyindeki Bita kasabasına baskın düzenledi. Baskında Filistinlilerle çatışma yaşandı. Filistin kaynaklarına göre Siyonist askerler bu saldırı sırasında göz yaşartıcı gaz kullandılar ve en az 16 Filistinli gazdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.
Öte yandan özellikle Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve terör rejimi İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bölge ziyareti öncesi ender bir görüşmede bir araya geldi. Ramallah'taki buluşmayı Twitter'dan duyuran Gantz, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ve sivillerin durumu ve güvenlik konularını ele aldıklarını kaydetti. Bu arada İslam Cihat örgütü ise Gantz ve Abbas arasında görüşmeyi kınadı ve açıklamada güvenlik görüşmeleri düşmanın çıkarlarına hizmet ediyor denildi. Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi de Mahmut Abbas'ın işgal rejimi savaş bakanı ile yaptığı görüşmenin milli çıkarlara hizmet etmeyen yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu ifade etti. Filistin ve ırkçı İsrail arasında süregelen gerilim 11 Mayıs'ta El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi haftasında tırmanmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider Kurban Bayramı tebriğinde bulundu, bölgesel ve ikili ülke ilişkileri ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konularda ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerini Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
Türkiye'de yapılan bir araştırma, ülkede insanların milliyetçi duygularında bir düşüş olduğunu gösteriyor. Ankara Enstitüsü ile İstanbul Politikalar Merkezi'nin Panorama TR'ye hazırlattığı Türkiye'de milliyetçilik algısı araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye genelindeki ankete katılanların %47'si yanlış işler yaptığını düşündüğünde devleti savunmayacağını söyledi. %44'lü kesim ülkesini eleştirmenin vatana ihanet olmadığını kaydetti. Eleştiriyi sağlıklı toplum için gerekli gördüğünü belirtti. Türkiye hangisiyle daha güçlü olur sorusuna %32 ekonomik güç, %31 demokrasi, %20'de toplumsal barış cevabını verdi.
Van'da düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için Türkiye-İran sınır hattında yürütülen duvar örme ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürerken son olarak Türkiye'den 408 düzensiz Afgan göçmen ülkelerine uçakla gönderildi. Türkiye son aylarda sığınmacıların kabul koşullarını zorlaştırdı.
İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinde sol parti milletvekillerine sözde PKK bayrağı ile poz vermesini kınadı. Andersson, PKK sadece İsveç'i değil, Avrupa Birliği ülkelerinde de terör örgütleri listesinde bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz, dedi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasake banliyölerinde bulunan Rasul Ayn şehrinde çıkan çatışmada çok sayıda Türkiye'nin paralı askeri yaralandı.
Rusya Cuma günü batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye sınır dışı yardım gönderme başlığı altında önerdiği veto kararını veto etti. Amerika ve müttefikleri Suriye'deki teröristlerin yenilgisinden son derece endişeli. Rusya Türkiye sınırından Suriye'ye sözde insani yardım göndermenin Şam'ın egemenliğini ihlal ettiğine inanıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları zirvesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Moskova'yı eleştirmesi üzerine toplantıyı terk etti.
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı en düşük seviyesine ulaştı. Ukrayna doğal gaz boru hatlarının işletmecisi Cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinden Rus doğal gaz geçişi Haziran ayında en düşük seviyesine ulaştı derken bu durumu Rusya'nın şantajı olarak nitelendirdi.
Ve Amerika'nın Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders Cuma günü bir Twitter mesajında bu ülkedeki işçilerin durumuna ilgisizliği eleştirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Mahmut Abbas'ın Gantz ile görüşmesi konusunda. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ile görüşmesinden sadece iki gün sonra Siyonist Rejim Savaş Bakanı ile görüştü. Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz, Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas ile Ramullah'ta görüştü. Mahmud Abbas, Amerika Başkanı Joe Biden'in bölgeye ziyaretinden birkaç gün önce yapılan bu görüşmede siyasi vizyonun oluşturulması ve imzalanan anlaşmalara saygı, ayrıca bölge durumunun gerginleştirilmesine sebep olan girişimlerin durması önemine vurgu yaptı. Bu görüşmeyle ilgili birkaç konu dikkat çekiyor. Birinci konu, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın Siyonist Rejim Savaş Bakanı ile son bir yılda ikinci kez bir araya gelmesidir. Geçen yıl Ağustos ayında yine Mahmud Abbas ve Benny Gantz bir araya gelmişlerdi. Yine geçen yılki görüşmede Ramallah'da yapılmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından Siyonist Rejim Savunma Bakanlığı bir bildiride, Benny Gantz, Filistin Özel Teşkilatı Başkanı'na ülkesinin Filistin Özel Teşkilatı'nı ekonomik açıdan güçlendirmek için karar alma peşinde olduğunu vurguladı denildi. Bu yüzden Mahmud Abbas ve Benny Gantz arasındaki görüşmelerde Filistin'in ulusal çıkarları dikkate alınmıyor. Siyonist Rejim Savaş Bakanı, Filistin Özel Teşkilatı'nın çıkarlarını dikkate alarak Tel Aviv ve Ramallah arasında müzakerelerin devam etmesi ve uzlaşma ortamını oluşturmaya çalışıyor. Fakat Hamas ve İslami Cihat gibi Filistinli gruplar ise sürekli Ramallah ve Siyonist rejim arasındaki güvenlik koordinasyona itiraz ederek son bulmasını istiyorlar. İkinci konu, Benny Gantz ve Mahmud Abbas arasında geçen yıl yapılan görüşme, Siyonist rejim eski başbakanı Naftali Bennett'in Amerika'da Başkan Joe Biden ile görüşmesinden birkaç saat sonra yapıldı. Bu kez ikili arasında yapılan görüşme ise Başkan Joe Biden'in bölge ziyareti öncesi yapılmıştır. Biden'in bölge ziyaretinde işgal altındaki Filistin topraklarına gideceği biliniyor.
Alınan haberlere göre Biden bu ziyarette Mahmud Abbas'la da bir araya gelecek. Mahmud Abbas ve Benny Gantz'ın Başkan Biden'in bölge ziyareti öncesi görüşmesi, basının Biden'ın özellikle işgal altındaki topraklara ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret sırasında izlediği en önemli gündemlerden birinin Abraham Anlaşması'nın kendi istediği versiyonunu ilerlettirmekteki inisiyatifi olduğunu belirttiği bir dönemde yapılıyor. Abraham Anlaşması, eski Amerikan Başkanı Trump döneminde Siyonist rejim İsrail ve bazı Arap rejimleri arasında imzalandı. Bu anlaşma Siyonist rejimin çıkarlarına uygun ve Filistinlerin menfaatlerine tamamen aykırı. Bu anlaşma imzalanması ardından Siyonist rejim İsrail'in Filistinlere karşı saldırı şiddeti önemli oranda artış kaydetti. Üçüncü konu ise Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz ile Mahmud Abbas arasındaki görüşmenin Filistin Özel Teşkilatı Başkanı'nın Hamas yetkilisi İsmail Haniyeh ile tarihi görüşmesinden sadece iki gün sonra yapılmış olmasıdır. Mahmud Abbas ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh geçen salı günü 15 yılın ardından Cezayir Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğu ile bir araya geldiler. Hamas bu görüşmeyi kardeşçe nitelemiş, bu görüşmenin Filistin Özel Teşkilatı ve Hamas'ın aralarında olan Gazze şeridindeki Filistinli gruplar arasında ilişkilerin onarılmasını bekleniyordu. Fakat Gantz ve Abbas arasındaki görüşme, Siyonist rejimin Filistinli gruplar arasındaki ilişkilerin iyileşmesine şiddetle karşı olduğunu gösterdi. Diğer yandan Mahmud Abbas'a Siyonist rejimiyle uzlaşma ve müzakereyi Filistinli gruplarla dayanışma ve Filistin'in ulusal çıkarlarını sağlamaya tercih ettiğini göstermiş oldu.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pakistan hükümetinin Şii Müslümanların güvenliği için verdiği vaatlerle ilgili. Pakistan hükümeti başta Muharrem ayında Şiilerin güvenliğini korumak ve birliği ve kenetlenmeyi sağlamanın gündeminde olduğunu duyurdu. Bu bağlamda Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Hüccetül İslam Şübeyr Meysemi ve Hüccetül İslam Arif Vahidi başkanlığındaki Pakistan Adalet Hareketi heyetiyle başkent İslamabad'daki görüşmesinde bu ülkede İslami mezhepler mensupları dahil dini azınlıkların ve ekseriyetin dini haklarının korunmasına ve birliğe karşı komplolar ile mücadele zaruretine vurgu yaparak yaptığı açıklamada şöyle dedi. Şiilerin güvaliğinin temin edilmesi ve Muharrem günlerinde İslami birliği güçlendirmek, Pakistan hükümetinin gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Şii topluluğunun ülkede birlik ve bütünleşmenin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesindeki rolünün etkili olduğunu belirterek, dini törenlerin düzenlenmesinin bu ülkedeki İslam mezheplerinin mensuplarının ve aynı zamanda diğer kesimlerin temel ve meşru hakkı olduğunu ekledi ve güvenlik kurumları, güvenliği bozanlarla ve birlik düşmanlarıyla güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı. Geçtiğimiz yıllarda Pakistan'da Muharrem günlerinin geldiği ve Şii Muharrem törenlerinin yapıldığı bir dönemde terör gruplarının Şiilere yönelik saldırıları bu ülkedeki güvenlik sorunlarından biri haline gelmesine sebep olmuştur. Pakistan'da Şiilerin mezhebi nedenler ve vesilelerle bir araya gelmesi, terörist ve tekfirci grupların terör saldırıları gerçekleştirmek ve kanlı eylemler düzenlenmek için bu günleri suistimal etmesine sebep olmuştur. Fakat tüm bu acı tecrübeler ve öngörülere rağmen bu ülkenin güvenlik kurumları hayat kurtarmak için önleyici tedbirler almak ve güvenlik girişimlerini uygulamakta geç kalarak zayıf bir performans sergiliyor.
Pakistan meseleleri uzmanı Kamer Abbas Kazimi bu bağlamda şöyle diyor. Pakistan hükümeti başta Şiiler olmak üzere tüm mezheplerin güvenliğini sağlama konusunda oldukça başarısız ve bu ülkede Şii karşıtı saldırıların devam etmesinin temel nedeni tekfirci gruplarla baş edememesidir. Pakistan hükümeti ve güvenlik kurumlarının Şiilerin güvenliğini sağlama konusundaki başarısız performansı ve mazisi sebebiyle Muharrem ayında da Şii Müslümanların terörist grupların tehditlerinin merkezinde olacakları endişesi var. Bu bağlamda Pakistan Adalet Hareketi, ülkenin İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ile özellikle Muharrem döneminde Aşura Tavsuha merasimlerinde Şiilerin güvenliğini sağlama gereğini görüşmek üzere İslamabad'a gitti. Son yıllarda sahabe ordusu, IŞİD terör örgütü gibi çeşitli terörist gruplar özellikle dini münasebetlerde Şiiler için ana güvenlik tehditleri oluşturmuşlardır. Pakistanlı gazeteci Hamid Mir'e göre Pakistan'da artan IŞİD tehdidi İslamabad'ın ülkede terörist grupları bastırmaktaki başarısızlığını gösteriyor. Mevcut istatistikler 2001'den 2021'e kadar Pakistan'da yaklaşık 3000 Şii Müslümanın terör gruplarının saldırıları sebebiyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Pakistan'daki hükümet ve güvenlik kurumları ve kolları terörist gruplarla kararlı ve ciddi şekilde müzakere etmediği sürece bu ülkede Şii Müslümanlara yönelik tehditlerin devam edeceği ve hatta daha da artacağını gösteriyor. Ancak sıkı yargı süreçleri başlayıp ağır cezalar verilirse terörist grupların faaliyetleri muhakkak azalacaktır. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın bu ülkede Muharrem merasimleri sırasında Şii Müslümanların güvenliğini sağlama sözüne göre hükümet ve güvenlik kurumlarının bu konuda önceki yıllardan farklı ve daha etkin bir mekanizma kuracağı beklentisi var. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 18'dir 1401, Hicri Kameri 9 Zilhicce 1443 ve Miladi 9 Temmuz 2022 Cumartesi. Bugün Hicri Kameri 9 Hicce ve aynı zamanda Arife günüdür. Bugün bayram olarak adlandırılmamasına rağmen büyük İslami bayramlardan biri olarak kabul edilir. Bugün de Cenab-ı Hak kullarını kendisine ibadet etmeye ve itaat etmeye davet etmiş, iyilik ve ihsan sofrasını kullarına yaymıştır. Bugün de şeytan küstah ve öfkelidir. Zilhicce'nin 9. günü öğle saatlerine itibaren Allah'ın evinin hacıları Arafat çölünde vukuf yapar ve bu makam için pek çok faziletten söz edilir. Mekke'nin güneydoğusunda yer alır. Bilindiği üzere Allah Teala tarih boyunca önemli olaylara şahit olmuş kutsal Arafat diyarını bir ziyafet ve hacı kabulü için tayin etmiş, ihsanını ve ikramını Cebeli Rahme eteklerine yaymış ve herkesi davet etmiştir. ...78 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Zilhicce 1365'te İslam dünyasının tanınmış mercilerinden ve alim Ayetullah Seyyid Ebul Hasan İsfahani 81 yaşında vefat etti. Hicri Kameri 1264'te İran'ın İsfahan kentinde dünyaya gelen Ayetullah İsfahani dini ilimlerde eğitimini bitirdikten sonra Irak'taki Necef-i Eşref'te dini ilimler havzasına gitti ve orada önde gelen alimlerin nezdinde dini ilimleri öğrendikten sonra içtihat makamına vardı ve ardından ders vermeye başladı. Mütevazi birisi olan Ayetullah İsfahani'nin önemli eserlerinden Vesiletul Nicat adlı kitabına değinmek mümkün. ...1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Zilhicce 60 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın üçüncüsü İmam Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın değerli amcaoğlu Müslim bin Akil Irak'ın Kufe kentinde şehit edildi. Yüce bir şahsiyet olan Akil, Kufe halkının İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan bağlılığını değerlendirmek için bu şehre gitmişti. Önce Kufe halkı Müslim bin Akil'i sıcak bir şekilde karşılamış ama taş kalpli ve acımasız biri olan Ubeydullah bin Ziyad Kufe'nin başına geçince onun yalan vaatlerine aldanan Kufe halkı imamı desteklemekten vazgeçmiştir. Bunun üzerine Müslim İbn Ziyad'ın satılmış unsurlarınca yakalandı ve onun emriyle şehit düştü. ...8 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18'tir 1393'te İran Yargıtay eski başkanı ve maslahatı belirleme konseyi üyesi Ayetullah Muhammedi Gilani vefat etti. İslam inkılabının zafere kavuşmasında önemli katkıları olan Ayetullah Gilani rahmetli İmam Khomeini'nin Şah rejimine karşı başlattığı mücadeleye katılmış ve Ayetullah Gilani İslam inkılabının zaferinden sonra inkılap mahkemeleri ve Yargıtay başkanlığı yapmıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İbrahim'i hac, hac ibadetinde vakti. Değerli dinleyiciler, Müslümanların Büyük Kongresi Hac Farizası'na yaklaştığımız ve Müslümanların dünyanın dört bir yanında vahiy diyarına akın ettiği şu günlerde sizler için hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İslam dininin Büyük Kongresi Hac Farizası'nın en temel hedeflerinden biri, dünya Müslümanları arasında vahdet ve gönül birlikteliğini yaratmak ve pekiştirmektir.
Evet, İslam aleminin emsalsiz muazzam kongresi ve eşsiz amelleri hac mevsimini idrak etmekteyiz. İlahi katın hayranları Yüce Allah'ın ziyafetine katılmış, şimdiye kadar hiç hissetmedikleri büyük bir mutluluğu tecrübe etmeye başlamıştır. Bu emsalsiz ve eşsiz kongre, Müslümanların birliği ve gönül birlikteliği bağlamında en güzel tabloyu sergilemektedir. Milyonlarca Müslüman bu kutsal merasimde bir araya gelerek hem Yüce Allah'ın emrine itaat ediyor hem aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor.
Kuşkusuz hac merasimi İslam dininin en muhteşem ibadeti ve merasimi sayılır. Gerçekte hac ibadeti İslami diğer ibadetler ve merasimler gibi sadece bireysel boyutu söz konusu değildir. Hac sırasında Yüce Allah'a tapmak ve onunla fısıldaşmak, büyük bir kalabalığın eşliğinde ve başkalarıyla uyumlu ve koordineli bir şekilde gerçekleşir. Nitekim ne İslam dininde ve ne de diğer dinlerde hiçbir ibadet, hac kadar geniş kapsamlı ve muhteşem olmadığı söylenebilir. Bu merasimde dünya Müslümanları belli bir zamanda, belli bir mekanda bir araya geliyor ve yücelten amelleri yerine getiriyor. İslam dininin öğretilerinin bir özelliği de insanların arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmak ve gönülleri birbirine yakınlaştırmaktır. Ve hac merasimi bu bağlamda en muhteşem öğretidir.
Hac ibadetinin çeşitli boyutları söz konusudur. Bu büyük İslami kongre siyasi boyutu ihya edildiği takdirde dünyanın siyasi coğrafyasında seçkin konuma kavuşabileceği gibi İslam ümmetinin uyanışı, onuru ve birlikteliğine vesile olur. Hac sırasında milletlerin ve sonuçta devletlerin dayanışması dini güç ve izzetin tecellisidir. Bu etkinlik tüm dünyaya Müslümanların dini ve İslami değerlerini savunma uğruna İslam topraklarını ve Müslümanların düşüncelerini saldırgan düşmanlara karşı koruyacağını ilan eder.
Huşam bin Hekem şöyle anlatıyor. İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan hac ve Kabe'ye tavaf felsefesini sordum. İmam aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah bu kulları yarattı ve dünya ve din maslahatı üzerinden bazı emirler verdi. Örneğin doğudan ve batıdan gelen insanların hac merasiminde bir araya gelmelerini ve böylece Müslümanların birbirini tanımalarını ve birbirinin halinden haberdar olmalarını ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretilerinin tesirlerini hatırlamalarını ve asla unutmamalarını mukadder buyurdu.
Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar tevhid fıtratına göre yaratılmıştır ve beşeri toplum en başta tek toplum ve tek ümmet olmuştur. Ancak aralarında anlaşmazlıkların baş göstermesi üzerine Allah-u Teala peygamberleri bu ihtilafları çözmek üzere göndermiştir. Peygamberler ayrıca insanları tevhid ve tevhidi fıtrata ve doğru yola ve tek bir ümmet oluşturmaya davet etmiştir. Bu doğrultuda ilahi peygamberlerin ve enbiyanın öğretileri ve emirlerinin tümü tek bir yol ve tek bir hedef doğrultusunda olmuş ve tek bir kaynaktan ve tek bir temelden insanları hidayete erdirmeye ve dayanışmalarını sağlamaya başlamış. Ve sonuçta onları izleyen Yahudi veya Hristiyan olsun, tüm izleyenlerini Müslümanlarla bağları olmasını sağlamaya çalışmış ve tüm insanların tevhid, nübüvvet ve maad ilkelerinde ortak olmalarını isteyerek aralarındaki ihtilafları barışçıl yollardan çözümlemeye ve ardından da din ve inanç ekseninde vahdet ve dayanışmaya davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmran suresinin 103. ayetinde şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemiyan ve la teferraku. Vezkuru ni'metallahi aleykum iz كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de, O gönüllerinizi birleştirmişti. Ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. İslam peygamberinin yol göstermesi üzerine Müslümanlar tevhid inancı ekseninde ve toplum bireyleri arasında tefrika etkenlerini ve uydurma sınırları yok etmek için ümmet adında İslami bir toplumun temelini attılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam ümmeti arasına vahdet kurmak üzere muhacir ve ensar Müslümanları İslam anlaşılmaları bayrağı altında bir araya getirdi. Bu anlaşmaların muhtevası Müslümanları birbirine daha da yakınlaştırıyor ve aralarındaki dini ilişkileri ve inanç temellerini ve birlikteliğini düzenleyerek pekiştiriyordu. Bu doğrultuda İslam dininin öğretileri ve tealimi Müslümanların arasında vahdet ve dayanışma zemini oluşturdu. Hac ise bu öğretilerden biridir ve muhteşem bir kongre çerçevesinde tüm Müslümanları tevhid bayrağı altında toplamaktadır.
İmam Hümeyni hac ibadetini İslam'ın büyük buluşma yeri olarak tanımlıyor ve bu merkezin İslam dünyasının gücünü temsil etmesi ve Müslümanların tek ümmet olmasına vesile olması gerektiğini vurguluyor.
Büyük Hac Kongresi'ni ümmetin önde gelen alimleri ve düşünürleri görüş alışverişinde bulunmaları ve ihtilaf ve tefrika etkenlerini yok etmeleri gerekir. İmam Hümeyni'ye göre fıkıh ve İslam ahkamı hakkında görüş farklılığı doğal bir durumdur. Nitekim İslam peygamberi de şöyle buyurur: "Benim ümmetimin ihtilafı rahmettir. Ancak eğer ihtilaf esas yörüngesinden sapacak olursa tehlikeli olur ve tefrikacılarca suistifade edilerek sonuçta İslam ümmetinin zayıflamasına yol açar." Günümüzde dünyanın birçok gelişmiş ve uygar ülkesi ortak çıkarların temelinde uzlaşmaya ve birlikteliği tecrübe etmiştir. Nitekim Avrupa toplumu ortak parlamento ve ortak pazar kurmuş ve siyasi ve iktisadi ortak zeminleri takviye etmek ve olumsuz ve ihtilaf konusu olan noktaları zayıflatmakla ortak para birimi kurma ve sınırları kaldırma noktasına kadar ilerlemiş ve üye ülkelerin ortak çıkarlarını temin etmeye başlamıştır. Öte yandan günümüzde bilim ve teknoloji, özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesi, bilimsel ve sanayi alanlarında büyük adımların atılması ve milletlerin birbirine yaklaşması sayesinde aralarında işbirliği ve yardımlaşma bağlamında çeşitli zeminler hazırlanmıştır. Nitekim Müslümanlar da zaman zaman ortak çıkarların ve ortak hedeflerin doğrultusunda ortak kararlar almıştır. Bu bağlamda Büyük Hac Kongresi en büyük İslami ve uluslararası forum sayılır ve bu büyük toplantıdan yararlanarak Müslümanların sorunlarını çözüm bulmak mümkün hale gelir. Hac Kongresi'nde ortak yönler takviye edilirken ihtilaf konusu olan noktalar silinebilir. İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyuruyor: "Eğer inşallah İslam ülkeleri ve Müslümanların arasında Allahu Teala ve Peygamberinin isteği olan ve üzerine vurgu yaparak bu yönde emir verdikleri vahdet hasıl olursa, İslami devletler milletlerin desteğiyle ortak savunma ordusuna kavuşabilir ve sonuçta dünyanın en büyük gücüne dönüşebilirler. Umarım bölge devletleri her türlü ırktan, mezhepten ve dilden bağımsız olarak sadece İslam bayrağı altında hareket etmeyi düşünür ve bu yönde adım atarlar." Hacıların hac sırasında birbiriyle tanışması Büyük İslami Hac Kongresi'nin bir başka faydasıdır. Böylece herkes başka ülkelerin iç durumundan haberdar olur. Hacılar batılı medya organlarının haber pusularına düşmeden doğrudan İslam dünyasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi edinebilir ve İslam dünyasına yönelik tehditlerin hakkında görüş alışverişinde bulunabilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, hac farizasının vahdet yönünde olan bu özelliğini şöyle anlatıyor: "Hac, İslam ümmetinin azametinin varlığının simgesidir. Hac, vahdet simgesidir. Birliktelik ve bütünlük mazharıdır. Hac, İslam ümmetinin gücünün simgeler. Ümmetin en büyük toplantısı her yıl ve aralıksız bir şekilde ve belli bir çerçevede belli bir noktada düzenlenir. Yani İslam ümmeti hac aracılığı ile gövde gösterisi yapar, kendini gösterir. Hac ibadeti dış yüzünün yanı sıra bir de iç yüzü vardır. Müslüman milletler hac sırasında birbiriyle tanışır, bir ünsiyet oluşur, birbirinin dilinden anlar. Dilden maksat, lügat değil, birbirinin zihniyetine hakim olan kültürdür. Hacılar bununla tanışır ve birbirine yakınlaşır. Aralarındaki şüpheler giderilir. Düşmanlıklar renksizleşir ve zamanla yok olur. Gönüller birbirine yakınlaşır. Eller birbirine yardıma uzanır. Ülkeler birbirine yardım edebilir. Milletler birbirine yardımcı olabilir. Hac budur. Ancak pratikte hac merasiminde sorumlu olanlar veya mübaşir olanlar hac merasiminin bu şekilde düzenlenmesine ne kadar yardımcı oluyor veya buna izin veriyor, o başka bir konudur. Ancak gerçek hac budur. Eşsiz sosyal kapasitesinin yanında eşsiz manevi kapasitedir ve İslam ümmetinin inanç ve düşüncelerini beyan etme yeridir." Kuşkusuz eğer hac farizası, İslam dini ve putları kıran Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın istediği gibi düzenlenir ve dünya Müslümanları buna davet edilirse, Müslümanların izzetine, inanç ve vahdetinin pekişmesine ve düşmanlara karşı güç ve iktidarına ve müşriklerden beraat etmelerine vesile olur. Değerli dinleyiciler, bu yılki hac farizası dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Muhterem dinleyiciler, Haft Evrang program serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız.
Bugünkü sohbetimizde geçen haftaki programımızın devamında İran'ın makam müziğini sizlere tanıtacağız.
İran makam müziği aslında seçimi dinleyiciyi özel bir duygu ve coşku ileten İran müziğinin farklı perdelerinden bir dizisidir. Her makam çok sayıda müzik köşesinden oluşmuştur. Genellikle formatı şöyledir. Müzik makamının girişiyle başlar ve işin ortasında makamın zirve veya karşı köşesine ulaşır. Ardından son köşelere inerek müzik de sona eriyor. Geleneksel müzikten ziyade makam veya nadif müziği olarak adlandırılması daha doğru olan bu müzik türü Kacar döneminde değişmeye başladı.
Bu değişimde önemli rol oynayan önde gelen müzik şahsiyetlerinden biri Derviş Han olarak anılmaktadır. Derviş Han 1872'den 1926'ya kadar yaşadı. Derviş Han Darul Fünun okulunda müziği öğrendi. Darülfünun 1851 yılında Mirza Taki Han Emir Kebir'in yaratıcılığıyla ve Nasreddin Şah-ı Kacar döneminde Tahran'da yeni bilimler ve tekniklerin öğretimi için kurulan bir enstitünün adıydı. Derviş Han'ın kısa hayatındaki en önemli başarısı İran müziğini geliştirmeye yönelik yenilik ve dinamizmiydi. Derviş Han, İran müzik aletlerinin ve formlarının evriminde çok etkiliydi ve bu da onun büyük dehasını gösteriyor.
Merhum Muhammed Rıza Lütfi'nin Derviş Han okulu hakkındaki sözlerini birlikte dinleyelim.
Derviş Han, مشخصاتی داشت که مکتب اون رو تا امروز وارث کرده و به دست ما رسونده.
Derviş Han okulunu bugüne kadar ön plana çıkaran ve bizim elimize ulaştıran bazı özelliklere sahiptir. Derviş Han'ın kurduğu bu okulun özelliklerinden biri ise İran makam müziğine yönelik zihniyet ve yaklaşımdır. Radifi çözümleyen ve radifi yapısal açıdan ve köşelerin devamlılığı ve mahiyeti bakımından incelemeyi ve onu en iyi şekilde parçalarında ve yapıtlarında kullanmaya çalışan ilk kişinin Derviş Han olduğunu söyleyebiliriz. Rak köşesi gibi o zamanın eski köşelerinde ilk ön söz yapan o oldu. Tüm bunlar Radif müziğindeki o analitik kavrama ve bakışa dayanıyordu.
Derviş Han'ın öğrencileri arasında okulunun devamı hakkında isim vermek istersek, onun en büyük ve en önemli öğrencisi Morteza Han Neydavud'dur. O, Derviş Han'ın okulunun eğitimsel olarak devam ettirdiği ve aynı Derviş Han tecrübelerini derslerinde uyguladığı ve Neydavud da çok yetenekli olduğundan çok güzel müziklerde besteledi. Gerçi biz sadece bu büyük adamı, milli şairimiz ve büyük söz yazarımız Melek-i Şuara'yı Bahar tarafından söylenmiş olan Morg-i Seher tesnifiyle tanıyoruz.
Morg-i Seher nâle serkûn Yâg-i merâ tâz-i terkûn Zâh-i şerer bâh in gâfes شکن آزی روز برکن
İran'da önemli müzisyen merhum Murteza Lütfi sözleriyle birlikte güzel tesnif Morg-i Seher'in bir kısmını dinledik.
Bol bol per beste zekonci kafeste
Programın bir önceki bölümünde Hümayun, Segah, Pencgah ve Şur makamlarından bahsetmiştik ve bu makamlardan farklı parçaları bir arada dinledik. Bunların devamında Mahur makamına gideceğiz. Varşa'da Mahur iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi Mahur Dağı'nın eteğinde birbirine bağlı tepelere denir ve buna ek olarak Mahur olarak bilinen bir çiçeğin adıdır. Ancak müzik dilinde Mahur, müzik severler arasında çok popüler olan 7 İran müzik makamından biridir. Bu makam en detaylı İran makamlarından biridir ve çok geniştir ve birçok köşesi vardır. Eski Farsça dualarda Mahur adlı bir ezgi vardı ve bu bazılarının kelimenin bu eski ezgiden alındığına inanmasına neden oldu.
Bazı müzisyenler Mahur'un batı müziğinden majör gam olduğuna inanırlar. Bu makamın yaklaşık 50 köşesi vardır ve hali ve melodisi nedeniyle genellikle kutlamalarda ve bayramlarda mutlu müzik olarak çalınır. Programın devamında Mehdi Kemalyan'ın Mahur makamında setarla çaldığı güzel bir parçayı dinleyeceksiniz.
İran müziğinin güzel ezgisini Mahur makamında dinledik ve artık Neva makamı ile tanışma vakti geldi. Neva'nın yumuşak ve ılımlı bir melodisi var. Ne çok mutlu ne de çok hüzünlüdür. Genellikle müzik toplantılarının sonunda çalınır ve Neva için Hafız'ın şiirleri gibi irfani şiirler seçilir ve bu da dinleyici üzerinde büyük bir etki bırakır. Şur makamında icra edilmiş olan en kalıcı eserler arasında Muhammed Rıza Lütfi'nin Çehre be Çehre, Hüseyin Alizade'nin Neynevası'nı ve benzerini sayabiliriz. Ali Negi Veziri ve Ruhullah Halegi gibi bazı ustalar Revan'ın şurdan türediğini düşünmüşlerdir. Ancak aslında bu makamın şahit notası ve final notasında ve bağımsız şarkı kişiliğinde farklılıklar vardır.
Programın devamında Hüseyin Alizade'nin güzel eserlerinden biri olan Neyneva'nın dinleyicisi olacaksınız. Alizade'ye göre özgün bir eser olan Neyneva, Ney'in rivayetidir. Ney'i dinle çünkü hikaye anlatıyor müzikal hikayesinden. Neyneva'yı Neva makamında çok güzel icra eden Hüseyin Alizade'nin bestelerinden dinledik.
Bu programda tanıtacağımız son makamın adı Rast Pencgah'tır. Bu makam İran'daki en karmaşık ve aynı zamanda en kolay makamlardan biridir. Perde açısından mahura benzemesi ve dinleyicinin ayet etmesini zorlaştırması nedeniyle karmaşıktır ve aynı zamanda kolay bir makamdır. Çünkü bu makam diğer İran müzik makamlarından bir kombinasyonudur. Bu yüzden bu makam şarkı söylemek için kullanılabilir ve diğer makamlara girebilir. Dolayısıyla İran müzik makamlarında var olan tüm duygular Raz Pencgah ile elde edilebilir.
Neva köşeleri ayrıca insanlarda özel bir huzur hissi yaratan hassasiyet ve inceliğe sahiptir. Bu makam akıllı bir insanın çocuklarına öğüt vermesi gibidir. Şimdi Ali Reza İftihari'nin sesiyle makamı sabır tesnifini dinleyeceksiniz.
Muhterem dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 3. bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
سم کشت در غم نا پرده در شود ترسم کشت در غم نا پرده در شود بین راز سر به ما به عالم سمر شد بین راز سر
Makam-ı Sabır Perviz Meşkatiyan tarafından bestelenmiştir ve Ali Reza Eftihari'nin sesiyle siz sevgili dinleyicilere sunuldu.
Sen keşk der gamim ağırdı der şevvet Sen keşk der gamim ağırdı der şevvet Bin razı ser be ma Be alem ser şevvet Bin razı ser be ma
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Neden ölümden korkuyoruz? İnsanı korkutan sebepler arasında belki de hiçbiri ölüm kadar insanı korkutmuyor. Bu konu hakkında sizler için özel bir program hazırladık. Biraz önce de belirtildiği üzere insanı korkutan sebepler arasında belki de hiçbiri ölüm kadar insanı korkutmuyor. Bu korku kimsenin ölüm gerçeği konusunda hiç şüphesi olmamasına rağmen ebedileşmek için gençlik iksiri veya abi hayat bulmaya çalışmasına sebep olmuştur. Birçok insan ölüm anından bile korkuyorlar. Bu vahşetin etkileri çeşitli kavimlerin edebiyatında da görülüyor. Ölüm heyulası, ecel sillesi, ölüm pençesi ve benzeri tabirlerin hepsi söz konusu vahşet ve korkunun göstergesidir. Fakat bu korkunun kaynağı nedir? Neden insan ölümden kaçıyor? Kendisi ve azizleri için bunun en büyük musibet olduğunu düşünüyor. Hatta ölümü anmayı bile hoş karşılamıyor. Bu programda ölümden korku sebepleri ve köklerini, bu korkuya galip gelme yollarını araştıracağız. Birlikte dinleyelim. Genelde ölümden korkuyu makul olan ve olmayan olarak ikiye ayırabiliriz. Başka bir ifadeyle kutsal korku ve kutsal olmayan korku. Kutsal olmayan veya makul olmayan korku cehalet, imansızlık veya insan özündeki zaaf ve eksiklikten kaynaklanıyor. Bu korkunun en önemli sebebi ölüm mahiyetini bilmemek ve bu konudaki cehalettir. Genel olarak her konu hakkındaki cehalet insanda panik ve meraka sebep oluyor. Örneğin karanlık ve bilinmeyen bir yolda ilerleyen bir sürücü her an bir kazadan korkuyor. İnsanlar genelde ölümden doğru bir algıya sahip değiller. Onlar ölümün yok olma anlamında olduğunu düşünüyorlar. Bu olay onları tüm sevdikleri, malları ve bu dünyadaki tüm emeklerinin karşılığında ayırarak sahip oldukları her şeyi yok edeceğini düşünüyorlar. Tabii ki ölümden böyle bir algı hiç şüphesiz korkunç olacaktır. Fakat buna karşı bir grup bağışlaması bol olan Allah'a olan imanları ve ebedi yaşam ile maada olan inançları nedeniyle ölümün bu dünyadan diğer dünyaya gidiş köprüsü olarak görüyorlar. Eğer ölümün bir bebeğin anne karnından doğmasına benzetirsek ve zor bir geçişten sonra bu dünyadan daha büyük veya daha aydın, daha huzurlu ve hali hazırda düşünmesi bile bizim için imkansız olan nimetlerden yararlanabileceğimiz bir dünyaya gideceğimize inanırsak, ölümden iyi bir düşünce ve ön yargıya sahip oluruz. Aslında ölümden sonraki yaşam daha mükemmel ve iyi bir yaşamdır ki bu durumda hiç şüphesiz ölüm korkulacak bir şey olamaz. Hatta daha fazla nimet ve daha güzel bir ortama geçiş sayılır. İnsanı ölümden korkutan bir başka sebep dünyaya olan bağlılıktır ve onları kaybetme korkusudur. Günün birinde bir insan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme giderek ölümden hoşlanmadığını söyler. Yüce İslam peygamberi mal mülk sahibi olup olmadığını sorar. Evet cevabını duyan Resulullah, acaba Allah yolunda ölümünden sonra kendin için bir şeyler infak ettin mi diye sorar. Adam hayır cevabı verince Yüce İslam peygamberi şöyle buyurur. Bu yüzden korkuyorsun, zira mallarını canın pahasına seviyorsun. Günahlar da ölümden korku sebebi sayılır. Ölümden sonra yaptıklarımızın karşılığını göreceğimizi biliyoruz. Aslında mezarın karanlığı, bizim kendimiz ve başkalarına karşı işlediğimiz zulümlerin sonucudur. İmam Hasan Müçteba aleyhisselama neden ölümden hoşlanmadığımızı sormuşlar. İmam da, zira siz yanlış yaptınız. Bu dünyanızı abat fakat ahiretinizi berbat etmişsiniz. Bu yüzden abat olan bir yerden harabe ve berbat olan bir yere gitmekten korkuyorsunuz diye buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim, hadisler ve akli selim sebebi ile ölümün gerçeğini bilen ve onun sadece insani hayattan daha iyi bir kademeye geçeceğini bilen ve davranışlarını Allah rızasına göre temizleyen biri asla ölümden makul olmayan bir korkuya kapılmaz. Fakat bu insanlar da ölümü anmakla başka bir korkuya kapılıyorlar. Ama onların korkusu cehalet, günah veya dünyaya olan bağlılıklarından değil. Bu konu günümüzde İslami öğretilerde umutla birlikte olan korkudur. Yani bir mümin her ne kadar helal ve harama dikkat edip Allah'ın emirlerine uyarsa da her zaman ahiret azığının azlığı ve işlediği günahlardan korkuyor ve Allah'ın yüceliği, azameti ve gücünden de korkuyor. Bu aslında ölümden korkmak değil, Allah'ın azametinin farkında olarak ahiret azığının az olmasından duyulan korkudur. İnsanı hastalığa sürükleyen makul olmayan ve anormal korkuya rağmen makul ve kutsal korku yapıcıdır. Zira mümin insan her zaman Allah'ın yardımı ve hidayetini, bağışlaması ve kerametini umut bağlıyor. Fakat her zaman da davranışlarına dikkat ederek Allah rızasına uymayan bir adım atmamaya ve böylece insani şaheserliğe ulaşmaya çalışıyor. Bu korku ve umudun sonucu insanların ahirette ebedi saadetidir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ve rivayetler her zaman insanı ölümü hatırlatarak ölümden gafletin, kalplerin katılaşmasına sebep olduğunu belirtiyorlar. Makul olmayan korkudan kurtulmak için onun sebeplerini bertaraf etmek gerekir. Örneğin ölümle ilgili gerçekleri öğrenmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim ölüm kelimesi için teveffa kelimesini, yani tamamen geri almak kelimesini kullanıyor. Bu da insanın fiziki boyutuna ilaveten onun özünü oluşturan nefsinin ölüm anında Allah tarafından geri alınmasıdır. İnsanın ölümden korkusunu yok eden ve hatta müminlerde ölüm şevkini arttıran ise insanın ölümden sonra veya hatta ölüm anındaki güzelliklerini bilmesidir. Hazreti İmam Ali'nnaki aleyhisselam ölüm döşeğinde olan birinin başındayken onun çok korktuğu ve ağladığını görür. Oradakilerden biri imama "Neden biz bu kadar ölümden korkuyoruz?" diye sorar. İmam şöyle buyurur: "Ölümden korkumuz onun ne olduğunu bilmediğimizdendir. Günahın kirleri hala üzerinde olan ve dünyada aklanmayan biri ölümle temizlenir ve acılardan kurtulur." Ölüm döşeğindeki adam bu sözleri duyunca huzur buldu ve kısa bir süre sonra öldü. Ölümün güzelliklerinden bir diğeri, mümin birinin ölüm zamanı gelince Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beyti o kişinin başı ucunda hazır bulunarak onunla sohbet edip ona sevgilerini gösterirler. Daha sonra ona cennetteki mekanın gösterirler. Fakat ölüm döşeğindeki insanın çevresinde olanlar bu olayların farkında değil, hatta görmüyorlar. İnsanın ölüm korkusuna galebe etmesi için bir başka yöntem ise insanın ölümün dünya düzeninden bir kanun olmasını kabul etmesi ve Allah'ın dışında tüm varlığın onunla yüzleşmesidir. Nitekim Yüce Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 57. ayetinde şöyle buyuruyor: "Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz." Bu düşünce insanı sakinleştirir. Yüce ve güç sahibi olan, aynı zamanda Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a iman etmek, kendi tabiriyle bizi en iyi sistemde ölümle karşılaşacağımız insana huzur verir. Öyle ki Yüce Allah ve ona ve hikmetine güvenerek ölümle karşılaşırız. Yüce Allah'a ceza gününe iman etmek ve salih amellerde bulunmak, insan için güzel bir yaşam yaratabilir. İşte bu gerçeği iyi bilmek, insan için ölümün yapıcı olmasına ve ölüm korkusunu insan gönlünden silmeye sebep oluyor. Değerli dinleyiciler, insanın en büyük korkularından birinin neden ölüm olduğunu ele aldığımız kısa sohbetimizi dinlediniz. Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parstoday.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Müstekbir Batı'nın gün geçtikçe zayıfladığını söyledi. Cumhurbaşkanı reisi tekfir ve tefrikanın İslam dünyasında düşmanın iyi fitne aracı olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Japonya hükümetine ve halkına tazim mesajı gönderdiler. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Aras Nehri üzerinde iki ortak baraj ve enerji santrali inşasına ilişkin anlaşma sağlandı. İran ve Rusya'nın ekonomik borsalarda milli para birimlerinin kullanılmasına karar verildi. İran'ın kuzeybatısında silahlı terör timi yok edildi. Siyonist İsrail ordusu Batı Şeria'ya yeniden saldırdı. Mahmud Abbas ve İsrail Savaş Bakanı Gantz arasındaki görüşmeye tepkiler devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas karşılıklı olarak bayramlarını kutladılar ve Türkiye'de milliyetçi duygular zayıflıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.